Ayrım 11, sayfa 113. 4. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutmak için göndeririz. Bu ifade, mucizelerin gönderiliş amacının korku duygusunu harekete geçirmek olduğunu işaret etmektedir. Bir bakıma Yüce Allah, duygu eğitimine dikkat çekmektedir. Korkutmak bir eğitim metodudur. İnsanların bazısı sevgiden disipline olur, bazısı da korkudan disipline olur. Mucizelerin eğitim boyutu korku taşımakla ilgilidir. Normal öğretim yolu ile anlamayan insanlara mucize gösterilerek tehlikeli durumda oldukları bildirilir. Mucizeler, mucize gösteren kişinin peygamberliğini ispat etmekte ama aynı zamanda normal yollarla onun peygamberliğine inanmayanlara da bir korku salmak amacını gütmektedir. Bu açıdan bakarsak, Yüce Allah'ın Hazreti Peygamber'e Kur'an'dan başka bir mucize vermemesi, onun insanları korkutmaktan çok rahmet olması, merhamet etmesi ve Allah'ın merhametini onlara ulaştırması anlamını göstermemize bir vesile olmaktadır. Hazreti Peygamber, Yüce Allah'ın insanlara merhameti, rahmeti gereği gönderilmiştir. Onun şahsiyeti ve dini, merhamet, sevgi ve rahmet temelleri üzerine oturtulmuştur. Hazreti Peygamber'in rahmet oluşu, merhameti ve sevgisi insanlık için en büyük eğitici mucize niteliğindedir. Onun peygamberliğini ispat için bilgiyi, aklı, sevgiyi, merhameti, rahmeti, imanı öne çıkaran Kur'an yeterlidir. Onun okulu bu değerler üzerine kurulmuştur. Ve Arap halkının da onu peygamber olarak benimsemesi için korkutulmasına gerek yoktu. Çünkü sonraki nesillere peygamber gelmeyeceğine göre onlara kim mucize gösterecekti? Artık insanlık mucizelerle hakikati kavrama, kabullenme yoluna değil, akla ve bilimin verilerine dayanarak mümin olma esasına uymalıdır. Evrensel bir peygamber sadece görenleri ilgilendiren mucizelerle öğretisini ayakta tutamaz ve kıyamete kadar yaşamasını temin edemez. Eğer bir din mucizelerle ayakta durabilseydi, bir peygamberden sonra gelen diğer peygambere mucize verilmezdi. Bu, aynı zamanda mucizenin etkisine geçici ve yerel bir niteliği olduğunu da gösterir. Hazreti Musa'ya verilen mucizeler gelecek nesiller için yeterli olsaydı, Hazreti İsa'ya başka mucizeler verilmezdi. İşte bu ilkeden hareket edersek, Hazreti Peygamber'e neden Kur'an dışında mucize verilmediği esasına ulaşmış oluyoruz. Kur'an dışında Hazreti Peygamber'e izafe edilen mucizelerin gerçekten olup olmadığını Ankebut 50-51, Enam 109, İsra 59 ve 90-93. Ayetlere bakarak karara bağlamak zorundayız. Mucize rivayetleri bu ayetlerden hareket ederek sorulmalıdır. Din eğitimcilerine düşen en büyük görevlerden biri de budur. Kur'an'ın bu ayetlerini gündeme getirerek Hazreti Peygamber'in etrafında dolaşan yanlışlara dur demenin zamanı geldi de geçiyor. Önceki toplumların peygamberlerine gönderilen mucizelerin yalanlanması nedeniyle mucize gönderdim. Parantez İsra 59. Buyuran ve Allah'ın bu ayetini bir tarafa atarak beyanlarda bulunmanın dindeki yanlışlığı mutlaka giderilmeli. Bu ayetler öne çıkarılmalıdır. 12. Miraç. Ünlü alimlerden Fahreddin Errazi, İsra suresinin 1. ayetinde Hazreti Peygamber'in ve Hazreti İbrahim'in miracından bahseder. Bunun anlamı şudur. Razi de miraca inanmakta ve aklen mümkün olacağını ispata çalışmaktadır. Ayrıca Necm suresinin 1-18. ayetlerinin tefsirini yaparken miraç kavramı gündeme getirmektedir. Razi ve onun gibi düşünüp tefsir yazanlar İsra suresinin 1. ayeti ile Necm suresinin 1-18. ayetlerini miracı yamalamaktadırlar. Çünkü Kur'an'da miraç kavramı geçmemektedir. Hazreti Peygamber'in Mescid-i Aksa'dan göğe çıktığına dair bir işaret yoktur. Kur'an'da göğe çıkma ile ilgili kavram rugiyedir. Bu kavram İsra suresinin 93. ayetinde geçmektedir. Ayet şöyledir. Ya da altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece göğe çıktığına da asla inanmayız. Müşrik ve kafirlerin bu isteğine karşı Yüce Allah onu göklere çıkardım demiyor. İsra suresinin 90-92. ayetlerde kafirlerin istediği diğer mucizeler de verilmemiştir. Böylece İsra'nın bu 3 ayetinde geçen kafirlerin mucize istekleri gerçekleşmemiştir. Zemahşeri, İsra suresinin 1. ayetinde Hazreti Peygamber'in göğe yükselmesinin uykuda ruhi olarak mı yoksa bedensel olarak mı gerçekleştiğini tartışmaktadır. Bu tartışmada Hazreti Ayşe'den bir hadis naklederek ruhi olduğunu gündeme getirmektedir. Süleyman Ateş, Hazreti Peygamber'in göklere çıktığına, yani Miraca dair Kur'an'da ayetlerde bir işaret olmadığına, ancak bu konuda hadislerin nakledildiğine dikkat çekmektedir. Buhari adlı hadis kitabı, Salat 1'de Enes İbn Malik'ten nakledilen hadis, Miraç konusunda yapılan tüm açıklamaların ve hadislerin kaynağı durumundadır. Enes İbn Malik'in rivayetine göre peygamber, henüz kendisine vahiy gelmezden önce Mescid-i Haram'da uyurken 3 kişi gelmiş. Birincisi o hangileridir? İkincisi ortancılarıdır. Üçüncüsü en hayırlılarıdır. En hayırlılarınızı alınız demiş. Allah'ın elçisi o gece kimseyi görmemiştir. Sonra bunlar başka bir gece gözü uyuyup kalbi uyumayan peygambere, peygamberin gözleri uyur, kalpleri uyumaz. Gelmişler, hiçbir şey söylemeden onu kaldırmışlardır. Zemzem kuyusunun yanına koymuşlar. Cebrail onun boğazından göbeğine kadar karnını yarmış. Göğsünde ve karnında olanları boşaltmış. Zemzem suyu ile yıkamış. Altın bir testi getirmiş. Testinin içinde iman ve hikmet dolu altın bir kap varmış. O hikmet ve imanla peygamberin göğsünü ve boyun damarlarını doldurup kapatmış. Sonra onu en yakın göğe çıkarmış. Gök kapılarından biri çalmış. Gök halkı kim o diye çağırmışlar. Cebrail demiş, yanında kim var demişler. Yanımda Muhammed var demiş. Ona gelmesi için haber gönderildi mi demişler. Evet demiş. Hoş geldi Safa geldi demişler. Gök halkı onu görünce sevinmiş. Gök halkı yeryüzünde Allah'ın ne yapmak istediğini Allah kendilerine bildirmedikçe bilmezlerdi. Parantez Hazreti Muhammed en yakın gökte Hazreti Adem'i görmüş. Cebrail ona bu senin atan Adem'dir demiş. Adem Hazreti Muhammed'e sen ne güzel evlatsın demiş. Henüz en yakın gökteyken iki ırmak görmüş. Ey Cebrail bu iki ırmak nedir diye sormuş. Cebrail bunların kaynağı Nil ile Fırat'tır demiş. Sonra onu gökte dolaştırmış. Üzerinde inci ve zebercetten bir köşk bulunan bir ırmak görmüşler. Elini ırmağa dokundurunca halis misk olduğunu anlamış. Ey Cebrail bu nedir demiş. Cebrail bu Rabbinin senin için ayırdığı Kevser'dir demiş. Sonra onu ikinci göğe çıkarmış. Buradaki melekler de birincideki meleklerin söyledikleri gibi kim o demişler. Cebrail demiş. Yanında kim var demiş. Muhammed var demiş. Muhammed'e haber gönderildi mi demişler. Evet demiş. Hoş geldi, Safa geldi demişler. Sonra Cebrail onu üçüncü göğe çıkarmış. Oradakilere de birinci ve ikinci göklerdeki meleklerin söylediklerini söylemişler. Sonra onu beşinci göğe çıkarmış. Onlar da öyle demişler. Altıncı göğe çıkarmış, onlar da öyle demişler. Yedinci göğe çıkarmış, onlar da öyle demişler. Enes, her gökte bulunan peygamberlerin adlarını söyledi. Fakat sadece ikinci gökte İdris'in, dördüncü gökte Harun'un adını belledim. Beşinci gökte de bir peygamber vardı ama adını hatırda tutamadım. Altıncı gökte İbrahim, yedincide de Musa vardı. Allah ile konuşmasının bereketiyle Musa, yedinci göğe yükseltilmişti. Musa, Rabbim senin benim üstüme bir başkasını çıkaracağını sanmıyorum dedi. Sonra Cebrail onu yalnız Allah'ın bileceği makamlara yükseltti. Sidretul Muhtedaha geldi. Yüce Rabbi yaklaştı. Sarktı, arada iki yay kadar ya da daha az bir mesafe kaldı. Allah ona orada vahyettikleri arasında senin ümmetine her gün ve gecede 50 vakit namaz vahyetti. Sonra onu indirdi. Musa'nın yanına geldiler. Musa onu yanında tuttu. Ey Muhammed, Rabbin senden ne sözü aldı? Dedi. Ümmetin bunu yapamaz. Dön, Rabbin senden hafifletsin dedi. Peygamber Cebrail'e döndü. Onunla danışır oldu. Cebrail de doğru, istersen dön dedi. Tekrar onu Yüce Rabbe çağırdı. Peygamber yerinde durarak, Ya Rabbi, bizden hafiflet. Çünkü ümmetin bunu yapamaz dedi. 10 vakit namaz kaldırıldı. Tekrar Musa'nın yanına döndü. Musa yine ona bunun çok olduğunu söyledi. Her seferinde onu geri döndüre döndüre nihayet namazlar 5'e indirildi. Sonra Musa, Ya Muhammed, vallahi ben kavmin İsrafiloğullarına bundan daha azını getirmiştim. Gevşeklik gösterdiler, terk ettiler. Senin ümmetin bedence, kalpçe, göz ve kulakça benim kavmimden daha zayıftır. Dön, Rabbin senden hafifletsin dedi. Musa'nın her itirazında peygamber Cebrail'e döner, ona danışır, o da Musa'nın düşüncesine uygun bulurdu. Cebrail, peygamberi 5. kez çıkardı. Peygamber, ''Ya Rabbi, ümmetim zayıftır. Bedenleri, kalpleri, kulakları, gözleri zayıftır. Bizden hafiflet.'' dedi. Yüce Rab, ''Ya Muhammed, hay hay, ancak katımdan söz değiştirilmez. Namaz asıl kitapta, sana farz kıldığım gibidir. Her iyiliğe 10 sevap verilir. O size 5 vakit farz ise de kitapta 50'dir.'' dedi. Peygamber tekrar Musa'ya döndü. Musa, ''Selam ona, ne yaptın?'' dedi. Peygamber, ''Bizden hafifletti ama her iyiliğe 10 kat sevap verdi.'' dedi Musa. ''Vallahi ben İsrailoğullarına bundan daha azını getirtmiştim. Terk ettiler. Rabbine dön, senden hafifletsin.'' dedi. Peygamber, ''Ey Musa, vallahi ben artık Yüce Rabbime itiraz etmekten utandım.'' dedi. ''Öyleyse Allah'ın adıyla in.'' dedi. Peygamber uyandı ki kendisine Mescid-i Haram'dadır. Miracın detayı hakkında bundan az veya çok farklı rivayetler vardır. Hepsini burada anmaya gerek yoktur. Hepsinin omurgasını Buhari'nin rivayetinde anlatılanlardan oluşmaktadır. Yüce Allah, Hazreti Peygamber'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geceleyin bazı ayetlerini göstermek üzere yürüttüğünü anlattığı gibi miraca çıkardığını anlatamaz mıydı? Kafamızda var olan, eski kültürümüzden gelen ve doğru zannedilen yanlışı Kur'an'a kabul ettirmeye çalışıyoruz. İsra olgusu nasıl Kur'an ile ispat ediliyorsa, Miraç denen sözde olgunun da Kur'an ile ispat edilmesi gerekiyor. İsra olayını gerçekleştiren Allah olduğuna göre Miracı da onun gerçekleştirmesi gerekir. Kur'an'da geçmiyor ama hadislerde geçiyor demekle bu iş ispatlanamaz. Yüce Allah ile ilgili bir işi Yüce Allah söyler. Onun söylemediği bir şeyi Hazreti Peygamber böyle bir olayda söyler mi? Anlatıldığı şekilde bir miraç olayı yaşanmış ise buna öncelikle Yüce Allah Kur'an'da yer verirdi. O zaman Hazreti Peygamber onun oluşumu üzerine açıklamalar yapardı ve Kur'an'a dayalı açıklamalara güvenimiz olurdu. Miraç olayı kabul edilince ve imanın bir parçası olacak kadar değer verilince orada hangi ayetlerin geldiği de gündeme getirilmektedir. Bakara suresinin 285-286. ayetlerinin orada indiği, namazın orada farz kılındığı gibi önemli olaylarla değeri, büyüklüğü arttırılmaktadır. Yukarıda vermiş olduğumuz ve pek çok insanın hadis olarak kabul ettiği Buhari, Salat 1'deki metni bir daha okumanızda yarar vardır diyerek o metne dönmek istiyoruz. Cebrail, Hazreti Peygamber henüz peygamber olmadan önce gelip onu Zemzem kuyusuna getirip göğsünü boğazından göbeğine kadar yarmış. Karnındakileri boşaltıp Zemzem ile yıkayıp temizlemiş. İman ve hikmet ile damarlarını doldurmuş. Metnin bu kısmındaki anlatımda Enes, Malik'e iğrenç bir iftira vardır. Çünkü Enes oradaymış ve bu olayı görmüş gibi anlatılmaktadır. Ayrıca bu ameliyatın maddi anlamda gerçekleştirildiğine dikkat çekilmektedir. Şimdi metnin bu kısmının doğru olup olmadığına bir bakmamız gerekiyor. Yüce Allah, İnşiraf suresinin 1. ayetinde ''Biz senin için göğsünü açmadık mı?'' buyururken bu açılışın manevi olduğuna işaret etmektedir. ''Senin sırtını çadırtadan yükünü atmadık mı?'' (parantez İnşiraf 2-3) derken de bu yükün maddi olmadığına, manevi olduğuna dikkat çekmektedir. Bu şekilde göğüs açmanın peygamber dışındaki insanlarda da olabileceğini Yüce Allah Kur'an'da bildirmektedir. Allah, kimin gönlüne İslam'ı açmışsa o, Rabbinin katından bir nur üzere dolmaz mı? (parantez Zümer 22) Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. (parantez Enam 125) Bu ayetlerde normal bir insanın kalbinin açılması gündeme getirilmekte ve bunun manevi olduğuna işaret edilmektedir. Bu göğüs açılmaları, zihin ve gönlün aydınlanması, ilahi nurla dolması, karanlıklardan kurtulması anlamına gelmektedir. Çözümsüzlüklerin, sıkıntıların ortadan kalkması, çözüme kavuşması demektir. Enes Malik'in metnine dönersek maddi bir operasyon olması mümkün değildir. Diğer taraftan İnşiraf suresinin 1. ayetindeki açılmanın manevi olduğu bir gerçektir. Bu açılma Miraç olayında olsaydı bunu Yüce Allah bildirirdi. Senin göğsünü açıp seni göğe çıkardık mı diyemez mi? Göğe yükselme ve orada peygamberlere uğrama gibi ciddi bir konuyu Yüce Allah niye anlatmıyor? peygamberlerin göğün katlarında olduğunu kim söylemiş? Bu kadar ciddi ve önemli bir konu niçin Kur'an'da yer almaz? Göğün 7. katında Hazreti Musa'nın olması manidar değil midir? Dönüşte Hazreti Peygamber Hazreti Musa'ya uğrar, ne olduğunu sorar. 50 vakit namaz deyince geri çevirir ve birkaç kez bu gelip gitmeler devam eder ve 5 vakit namaza indirilir. Akıl verenin Hazreti Musa olması bize bir şey hatırlatmıyor mu? Halbuki Kur'an'da 5 vakit namaz çeşitli ayetlere dayatılmış durumdadır. Dedikleri gibi Miraç'ta farz kılınsaydı tek ayette olması gerekmez miydi? Bu nasıl bir durum ki Yüce Allah 50 vakit namazın ağır geleceğini bilememiş, Hazreti Muhammed de bilememiş, bunu Hazreti Musa bilmiştir. Hazreti Musa ile ilgili namaz konusunda böyle bir ağır gelme tecrübesi Kur'an'da anlatılmamaktadır. Bu Hazreti Musa taraflarının Hazreti Musa'nın Hazreti Muhammed'e akıl verdiği görüşüne uzanmaktadır. Bütün bu açıklamalardan sonra Miraç'ın başka kültürlerden gelip İslam kültürüne girip girmediğine de bir bakmamız gerekiyor. Mazdeizm'in kutsal kitabı Avesta'nın Yeşt adlı bölümünde de Zerdüşt'ün kendisine Ahura Mazda'nın bütün bilgileri kavrayacak akıl gücünü verdikten sonra fiziksel varlığıyla o makamlarda cenneti, cehennemi ve insanoğlunun alın yazısını bizzat gözleriyle nasıl gördüğünü anlatmaktadır. Kerder'in bu yolculuğunda gözlemledikleri, bizzat onun emriyle 3. yüzyılın sonlarına doğru bir dağın kayalıklarına işlenmiş 4 yazıt aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. İkincisi ise Sasani dönemiydi. Yaşamış önde gelen din adamı, ünlü mübet Ardaviraf'ın cennet, araf ve cehennem seferini konu alan Ardavirafname adlı ve alanında en eski ve en önemli Pehlevice eserdir. İran'daki Nakş-ı Recep, Zerdüşt'ün Kâbesi, Zermeşte ve Nakş-ı Rüstem'de bulunan 4 kitabesinde de kerdir. Başlangıçtan beri tanrılar ve kutsalların hizmetlerinde olduğunu, onlara saygı duyup kendilerini kutsadığı için kutsal ve yüce makamlara layık görüldüğünü, saygın bir konum elde ettiğini, tanrılardan ölümünden sonra ruhunun hangi makamlarda bulunabileceğini, kendisine göstermelerini istediğini ve onların da bu isteğini gerçekleştirdikleri takdirde hem kendisinin hem de anlattığında veya yazdığında okuyanların ve dinleyenlerin bu konudaki inanışlarının daha sağlam temeller kazanacağını, Tanrı'ya inançlarının daha da güçleneceğini ifade eder. Bu sözlerin ardından kitabelerde Kerdir'in öteler dünyasına gitmesini sağlamak için ölüme benzer bir hale girdiği aktarılır. Bundan sonrasıysa muhtemelen bu kutsal miraç yolculuğunda Kerdir'e yoldaşlık yapmış kişilerin Faravahar ya da kutsalların ruhlarının ağzından bir takım ifadelerle aktarılmaktadır. Kerdir soylu ve beyaz bir at üzerinde bir süvari görür. Elinde bir bayrak bulunan bu süvari muhtemelen Tanrı Behram'dır. Bu arada doğru tarafından gelen güzel bir kadınla karşılaşır. Kerdir'in görünümünde tasvir edilen süvari kadının elinden tutar. Kadın da onu parıldayan ve aydınlık bir yoldan doğuya doğru götürür. Birlikte beyazlar giyinmiş ve altın taht üzerinde oturan bir hükümdara giderler. Daha sonra yine beyazlarla bezenmiş ve taht üzerinde oturan bir başka hükümdarın huzuruna çıkarlar. Onun elinde de kadehe benzer ilginç bir nesne vardır. Orada içerisi yılanlar, akrepler ve diğer zararlı sürüngenlerle dopdolu, dipleri görünmeyecek kadar derin ve geniş kuyular ya da dereler yer alır. Bu dipsiz derelerin üzerinde çok keskin bir kılıç, köprü şeklinde kurulmuştur. Ötelerden gelen bir görevli ellerinden tutar ve Kerdir ile kılavuzluğunu yapan kadını alabildiğine genişleyen köprüden güven ve huzurla geçirir. Köprüden geçtikten sonra doğuya doğru gizemli yolculuklarını sürdürürler. Gizemli yolculuğun bu durağından sonraki aşamalarını konu alan satırlar diğerlerinden daha az satır görmüştür. Her iki kitabede okunamayacak halde olduğundan Kerdir'in kutsal seferinin daha sonraki durakları ve oralarda gördükleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilememektedir. Bu öteler yolculuğu Zerdüşt bağlılarınca çok derecede kutsanan 3 büyük tapınaktan Azerfermba ateşkebesinden başlamış ve yine aynı yerde sona ermiştir. Mübetlerin ifadeleriyle ömrü boyunca tek bir günah bile işlememiş olan Ardefirav Bu seyahate gitmek üzere ok çekme kurasıyla belirlenmiş, yıkanıp temizlendikten sonra yeni elbiseler giymiş, bir şeyler yiyip temiz yataklar üzerinde dinlenmiş, vasiyetini yapmış, din önderlerinden alarak 3 kadeh meng içip baş okuduktan sonra uykuya dalmış, 7 gün 7 gece boyunca iki büyük meleğin eşliğinde cennet, cehennem ve Araf'ı gezmiş, iyilere yaptıklarının karşılığında verilen ödülleri, günahkarların da kötülükleri karşılığında çarptırdıkları cezaları ayrıntılarıyla görmüş, son olarak da Ahura Mazda'nın huzuruna kabul edilmiş, 7. gün dünyaya geri dönerek gördüklerini bilge bir katibe yazdırmıştır.